Dolayısıyla iki temel sorunumuz vardı. Biri bildiklerimizi, yani ben kendi yaşam hikayemi anlatıyorum. Lütfen yanlış anlamayın. Kimseye bir şey öğretmek, anlatmak ya da bir şeyleri bildirmek gibi bir kaygıyla paylaşmıyorum. İki temel sorunum vardı benim. Biri çevremdeki insanlarla paylaştığım bilgilerin asla hayata geçirilememesi. Ki bunu çiftliğimizde de gördük. Sadece şey olarak değil, normal şehirli yaşamında değil. İkincisi de cümlelerimin bir yerine kadar beni gayet net dinleyen insanların ciddi anlamda bir anda bana karşı tavır alıyorlar. Yani bu akraba veya işte ne bileyim dostun, arkadaşın olmuyor. Bunun üzerine bir 7-8 yıl önce bu konuları araştırmaya karar verdim. İşte bu da zaten biliyorsunuz moleküler biyoloji ve genetiğin nörobiyoloji alanında çok ciddi araştırma faaliyetleri var. Zaten benim hurafeci bilim diye ısrarla altını çizmemin sebebi de bu. Bir de toksoplazma var arkadaşlar. Şimdi üç tane ana konunun başlığını açmak isterim. Tabii ki bu arada sadece ben konuşmayayım. Soru sormak ya da yorum yapmak isteyen arkadaşlar olursa memnuniyetle dinlemek isterim. Küresel sömürgeci çetenin planları ile ilgili Sedef Hanım kısmen bahsediyordu sanırım. Onları da zaten burada sohbette bulunan arkadaşlarımızın birçoğu biliyorlar. O detaya girmeyeceğim. Biri toksoplazma. Araştırmamız gereken başlıklardan biri. Bu sokak köpekleri, sokak hayvanlarını insandan daha ön planda tutan yaklaşımı anlamak istiyorsak toksoplazma. Diğeri korku mekanizması. Bir diğeri de yeni nöron oluşumları. Bu üç başlık altında bir çalışma yaparsanız ortalama eğitim seviyesine sahip bir insan, bu benim ulaştığım bilgilere zaten rahatlıkla ulaşabiliyor. Bu olayların sonucunda ne gördük? Bir, insanların korku mekanizmasıyla öğrenme, yani bildiklerini hayata geçirme yetilerinin ellerinden alındığını gördük. Şu anda ben veya Suna Hanım, Sedef Hanım, Ümit Bey, sıradan hani konuşmacılara bakıyorum, Nalan Hanım, burada saatlerce konuşsak, hatta ağlaya ağlaya, hıçkıra hıçkıra, tepine tepine konuşsak, her türlü duyunuza bağırıp kızsak, her türlü duyunuza hitap etsek, büyük ihtimalle 2 saat sonra sadece bir duygu olarak sizin hafızanızda kalacağız. Bu sizin veya benim hatam değil. Aynı şey benim için de geçerli. Temel sorunumuz şu. Eğer burada Suna Hanım'ın ya da Nalan Hanım'ın ağzından çıkan kavramları ben beynimde bir karşılık olarak oturtamazsam, yani bir karşılık derken yeni nöron ağları, yeni nöron bağları oluşturamazsam, yeni nöron yolları oluşturamazsam, ben Suna Hanım'a ne kadar takdir etsem de, Nalan Hanım'ı ne kadar alkışlasam da, onlar benim için sadece hoş bir anı olarak kalacaklar. Bakın çok net söylüyorum. Elde ettiğimiz yeni bilgi için yeni bir nöron ağı oluşturamıyorsam, her ne olursa olsun o bilginin benim hayatımda inanın zerre kadar yeri olmayacak. Sadece ben Suna Hanım iyi bir insan, Nalan Hanım çok zeki bir insan falan filan diyebilirim. Bu kadar. O zaman Suna Hanım'ın, Nalan Hanım'ın, Sedef Hanım'ın, Ümit Bey'in zamanı nereye gitti? Çöpe. Bana hitap etmedi çünkü. Zaten sömürgeci sermayenin ya da sömürgeci sermaye entegre bilimin istediği de bu. Uzun yıllar insan beyninde nöron ölümlerinin olduğunu ve yeni nöron oluşumlarının olmadığı zannedildi. Fakat yanlış hatırlamıyorsam 90'lı yıllar, emin değilim, belki tarihi şaşırıyor olabilirim. Bir de baktılar ki insan beyni yeni öğrenmelerle yeni nöron ağları ve yeni nöronlar oluşturabiliyormuş. Tabii bu bilim için korkunç bir şey oldu, bizim için de. Şimdi diyeceksiniz ki bilim için korkunç bir şey veya bizim için neden korkunç bir şey? Şöyle ki, bilim insanı belli bir yere kadar eğittiği zaman orada durdurabileceğini zannediyordu. Hurafeci bilimden bahsediyorum. Yani alırsınız çocuğu işte ilkokuldan, üniversiteden, en fazla doktora, master falan filan. İnsanların ne öğreneceğini, o nöron yapılarını, nöron ağlarını, nöron yollarını oluşturursunuz. Alın size bir Rockefeller'cü müfredatta formatlanmış bir zihin. Artık o zihnin dışına fazla çıkma şansı yok bu kişinin. Zannediliyordu. Sonra bir baktı ki nörobiyoloji ya da işte moleküler biyoloji, insan beyni yeni nöronlar üretebiliyormuş. Ve enteresan, bu yeni nöronların üretildiği yerler şehirler değil, biliyor musunuz? O detaya girmeyeceğim şimdi. Kırsal alanlarda, çünkü hayatın her an değiştiği, yani bugün sabah kalkıyorsunuz kar var şehirde, ertesi gün yağmur falan filan, çok standart bir yaşam. Ya da ağaçlara dikkat ediyorsanız, o gariban ağaçlarda tabii mazottan ne kadar hayat sevinç kaldıysa o güzelim yapraklarında. Ama kırsal alanda yaşadığınız zaman her an önünüze bir sincap çıkabiliyor, bir kaplumbağa çıkabiliyor. Dün çiçek açan şey bugün meyveye dönmüş oluyor, meyve olgunlaşmış olabiliyor. Yanınızdan hızla bir kertenkele gidebiliyor falan filan. Dolayısıyla kırsal alanda yaşayan bir insanın şehrin o monoton hayatının dışında sürekli nöron ağları değişmek zorunda. Yani aktif zihin dediğimiz bir zihinle yaşamak zorunda. İster istemez böyle. Doğanın şartları bunu zaten getiriyor. Peki o zaman bu insanlar şehirde de kalsalar, apartmanda da yaşasalar, okuduklarıyla, işte Suna Hanım'dan, Sedef Hanım'dan duyduklarıyla yeni yeni nöron ağları oluşturup yeni fikirler üretebiliyorsa, o zaman insanları tavuk kümesine tıkar gibi şehirlere tıkamazsınız. İnsanlar bu defa sorgulamaya başlar. Birileri kalkar, dünya düz olabilir mi acaba der. Şaka yapmıyorum, ciddiyim. Yani der, hakkıdır. Kabul edersiniz, etmezsiniz. Başka birileri çıkar der ki ya bu bilim denen mekanizma nasıl olur da bu kadar kesin konuşur? Bir de insanların elinden bilim felsefesi eğitimini alırsınız. 1940'lı yıllardan bahsediyorum. O zaman geriye şehirlin monoton hayatının içerisinde hiçbir şekilde yeni nöronları oluşturamayan bir kitle kalır. Neden biliyor musunuz? Nöronları oluşturamayışımızın sebebi şu. Biraz değindi değerli dostlar, birkaç defa odaya girip çıkarken fark ettim. Nöron ağlarının veya nöronlar arasında iletişimde çok temel bazı materyaller var. Elementler, mineraller. Onların detayına tek tek girmeyeceğim ama kalsiyum, potasyum ve sodyum. Eğer siz sağlıklı beslenmiyorsanız, daha doğrusu sağlıklı etken maddeli gıda almıyorsanız, alacağınız sentetik kalsiyum, potasyum ve sodyumla bu bahsettiğimiz nöronlar arasındaki bağlantıyı kurma şansınız yok. Yoksa Nalan Hanım istediği kadar tepinebilir doğru söylediğine. Hani Luke Montaner'da tepindi durdu ya böyle bir virüsle ilgili, ya da Kerem Ulis dedi ki saçmalamayın, PCR'lı hastalık tanısı konulamaz diye adam çok kez söyledi. Ya da birçok bilim insanı yırtındı durdular. Ama ne oldu? Bizim ülkemizde bile %90 toplumun %90'ı gitti, o saçma sapan sıvıyı olduruldu. Bunun arka planında yeni bilgilere, yani tıp doğru söyler, Sağlık Bakanı her şeyi bilir, bilimci kurulu zaten güvenilirdir sabit fikrimizi kullandılar. Ama Favipavir de bile Sağlık Bakanı'nın her şeyi bilmediği, bilimci kurulunda her şeyi bilmediği, o da kayıt altında, bundan emin, bunları bilerek isteyerek söylüyorum. Bunlar Sayın Sağlık Bakanı'nın tweetine de yazdığım şeyler. Hatta Sayın Sağlık Bakanı'nın Diagnovir ile PCR'ın arasındaki farkın ne kadar bilinip bizim ülkemizde ve insanlığın sağlığının korunmasındaki önemini bilip bilmediğinden bile şüpheliyim. Detayına girmeyelim şimdi. Dolayısıyla bu şekilde bizim insanımızın %90'ı o anlamsız, sonrasında birçok kişinin de vah tüh dediği, devamında da Sağlık Bakanlığımızın bir türlü kalp ve felç istatistiklerini, kalp hastalıkları ve felç istatistiklerini paylaşamadığı bir kocaman bilimsel ortamda kaldık. İşte bunları sorgulamaya başlıyor insan. Ama sorgulayabilmek için yeni nöronlara ihtiyacı var. Yeni nöronları ise sağlıklı gıdalar alabilirse oluşturabilecek. Anlatabiliyor muyum? Yani eğer elinizde tuğlanız, çimentonuz, kireciniz, kumunuz yoksa bina yapma şansınız var mı? İstediğimiz kadar hayal kuralım. Burada muhteşem bir bina olur. Burada muhteşem bir şey olur. Olur ama elimizde malzeme yok. Peki elimizdeki bu malzemeyi alan kim? Maalesef GDO'lu ve hibrit gıdalarla ve tarım zehirleriyle, altını çizerek söylüyorum, sentetik kimyasal gübrelerle bitkilerdeki, gıdalarımızdaki sağlıklı etken maddeyi her geçen gün daha da azaltarak bizim beyinlerimizde yeni nöron ağlarının, yeni bilgi çekirdeklerinin oluşmasını engelleyen gıda sektörü. O yüzden ısrarla söylüyorum, bizim Tarım Bakanlığımızın Gıda Kontrol Genel Müdürlüğü'nün baştan sona bütün görevlilerinin işten çıkarılıp, işten derken görevden başka bir göreve gönderilip, Gıda Kontrol Genel Müdürlüğü'nün sıfırdan yeniden yapılanması gerekiyor. O da kayıtlı, farkındayım. Bunları söylerken de boşuna söylemiyorum. Bunlar bizzat bildiğim belgelere dayalı söylemler olduğu için. Şu anda inanın benim bildiğim ve okuduklarımı burada anlatmaya kalsam bu oda günler sürer ve bazen saçınızı başınızı yolacak noktalara geliyorsunuz. Ben geliyorum çünkü. Ama sonuçta edebimizi, disiplinimizi asla bozmayacağız. Bilim dünyası diye bizim bürokrasimizin ve akademisyenlerimizin bize yutturduğu bilime saygı kavramı, yutturduğu derken Favir'den bahsetmiyorum. Bilime saygı kavramının içinin ne kadar boş olduğunu iki örnekle bitireyim. Sonrasında arkadaşlarla devam edelim. Suna Hocam, sonra ben tekrar gerekirse arada ilaveler yaparım. İki tane çok somut örnek değerli dostlar. Biri lütfen TÜBİTAK yayınlarından çıktı İkili Sarmal diye, o kitabı edinin ve okuyun. DNA'nın keşfini yapan iki tane, üç bilim adamına Nobel ödülü vermişti. Onlardan biri de teorik fizikçiydi. Teorik fizikçi ne diyor biliyor musunuz? Bilim insanları, meslektaşları için. Yanlış anlamayın. Bilim insanlarından bahsediyor. Hani şu bize bilime karşı mı çıkıyorsun diyen çok bilim insanları var ya, çok bilimci. Bunu Nobel ödüllü bilim insanı söylüyor. Bilim dünyasındaki bilim adamlarının çoğu ahmaktır. Bakın ben söylemiyorum, yanlış anlamayın. İkili Sarmal, TÜBİTAK yayınlarından çıktı. DNA'nın keşfini yapan ve Nobel ödülü alan 3 bilim insanından biri söylüyordu. Sanırım James bir şeydi. Adını, isimler aklımda kalmıyor. Kitabı verdim yalnız onu. Ve diyor, bu bilim insanları medya, gazete, hani popüler olmak, şan şöhret ve annelerinin takdirini kazanmaktan başka bir amaçları yoktur. Bu mealde cümleler söylüyor. Düşünebiliyor musunuz? Bilim dünyasının gerçeği bu. Bana göre %90'ı da öyle zaten. Yayınlar bunu gösteriyor. Bir acı bilgi daha. Amerika'da Alzheimer konusuyla da çok yakından ilgileniyorum. Çünkü nöronlarla, nöron ağları da çok önemli. Çok birebir bağlantısı var diyelim. Demans diye geçer ama. Neyse, Alzheimer'ın sebebinin falan filan, Alzheimer hastalığının ismini de aldığı Alzheimer diye bir bilim adamı. Çok da hani bilenler için sıkılmayın diye anlatmayacağım detayını. Bir protein bunu sebep olduğunu söylüyor falan filan feşmekan. Proteinden birikmesinden dolayı işte nöronlar arasında iletişim olmayınca insanda unutkanlık olduğunu falan filan düşünülüyor. Adı da Alzheimer, oradan geliyor. Yani o doktorun ismi. Sonra aradan belli bir zaman geçiyor. Diyorlar ki ya bir dakika, o protein birikmesi de ne bu protein birikmesi derken, bir yine güya iki tane bilim insanı müthiş çalışmalar yapıyorlar ve diyorlar ki bir dakika, bu bahsedilen protein aslında bilmem ne bilmem ne bilmem ne asiti. Allah Allah. Beta aminoid 56. Böyle bir şey var. Aslında Alzheimer'ın kaynağı bu. Ve bu insanlar bununla ilgili bir sürü ödüller alıyorlar, bu iki bilim adamı. Bilimsel makaleleri 2000 küsur yayın alıyor. Atıf alıyor, özür dilerim. Bilim dünyasında 2000 küsur atıf deli bir rakamdır değerli dostlar. Yani 100 atıf bile çok önemlidir bilim dünyasında. Ve bu makale çok saygın dergilerde yayınlanıyor. Ne oluyor biliyor musunuz? Bir sürü ilaçlar üretiliyor bu makaleye atıf yapılarak. Yeni bilimsel çalışmalar, laboratuvar çalışmaları yapılıyor. Bu ilaçları insanlara veriyorlar Alzheimer'ını iyileştirecek diye. Tabii ilaç dediğiniz zaman hemen yan etkiler başlıyor falan. Bu beta amino bilmem ne, asit bilmem neyi ile ilgili havada bilgiler uçuşuyor falandı filandı filan derken, milyarlarca dolar yatırımlar yapılıyor. Laboratuvarlarda bu biliyorsunuz durduğu yerde bilimsel çalışma yapılamaz. Birilerinin fonlaması gerekir. Bu amino asit 56 bilmem ne işte ismini de söylemekte zorlandığım şeyle ilgili yüzlerce makale yayınlanıyor falan filan. Bilim dünyası çılgınlar gibi bu Alzheimer'ı oluşturan bu yeni iki bilim insanının bulduğu amino asiti tartışırken ne oluyor biliyor musunuz? Bir tane bilim adamı diyor ki alıyor bunların ilk yayınladığı makaleyi aynısını o da uyguluyor. Aha çıkmıyor böyle bir şey yok. Bakın yıllar geçiyor ilaçlar üretiliyor. Biraz daha çalışma yapıyor gene yok. Adam yani çekiniyor çünkü direkt adama şey diyecekler komplocusun sen. Koskoca 2300 atıf yapmış bilim dünyası bu iki şeye yıllardır ilaç üretilmiş insanlara yutturulmuş. Sen nasıl böyle bir amino asit yok dersin? Ve adam ısrar ediyor çalışmalarına ve bu çok saygın bilim dergisinde yayınlanan bu bilimsel makaleye açık bir saldırı başlatıyor. Bu kişi diyor ki bu bir yalan, böyle bir amino asit falan yok, böyle bir protein de yok. Sonradan iş ortaya çıkıyor. Bu uğruna ilaçlar üretilen, 2300 atıf yapılan şey bir mikroskop görüntüsünün kopyala yapıştır sahteciliğiymiş. Ben duyduğumda inanamadım. Hani Paint'te yapıyoruz ya biz. İki tane serseri bilim adamı demeyeyim, soytarı, bilim soytarısı bildiğiniz Paint'teki gibi mikroskop görüntülerini kopyala yapıştır diyorlar. Bunu da çok çok çok çok hani bize hep diyorlardı ya hangi dergide yayınlandı? Bir isim vermeyeyim şimdi. Bilimsel hani etik açıdan çok güçlü bilimsel dergilerde falan yayınlanıyordu ya bu Covid sürecindeki şeyler. Ya da diploman ne diyorlardı ya bize. İlginçtir. O çok çok çok saygın bilimsel dergilerde yayınlanan makale çok basit bir kopyala yapıştır olayıymış. Birazdan paylaşacağım. Ümit Aktaş'ın yayınında bunu Doktor Ümit Aktaş bizzat kendisi de tekrar ediyor zaten. Yani bu benim oradan buradan bulduğum ya da bir komplo kitabından uydurduğum bir şey değil. Sakın yanlış anlamayın. Doktor Ümit Aktaş da bunu aynen paylaşıyor. Hatta Ümit Aktaş'a da dinlemenize de gerek yok. Bunu araştırın ne olur. İşte bilim dünyası böylesine ahmak, hiç kimse kusura bakmasın, böylesine bilimden uzak, böylesine hurafeci bir sermayenin denetimi altındayken bize hiç kimse gıdalarınızla ilgili rahat olun arkadaşlar bizim gıda kontrollerimiz var. Bizim laboratuvarlarımızda şunu yapıyoruz, bunu yapıyoruz demesin. Toksoplazma ile ilgili en son yapılan benim araştırmalarıma göre bilimsel çalışma 2001'li yıllarda. Şimdi düşünün iki sahtekarın olmayan bir protein üzerine yaptığı çalışma için binlerce akademik çalışma yapılırken toksoplazma ile ilgili 2001'de ve Sedef hocamın özetlediği çalışmalar var. Ama toksoplazmanın bir özelliği daha var değerli dostlar. Özellikle kedilerde kedilerin pisliği üzerinden, gübresi üzerinden bulaşan bir zararlı bu. Enteresan olan şey şu. Hangi hayvanın vücudundan çıktıysa o hayvanın örneğin kedinin pisliğine bir fare yanlışlıkla sürünür de o toksoplazma o fareye bulaşırsa kedideki tehdit algısını yok ediyor. Hani belgesellerde görürsünüz ya bazen işte bir kurbağa var yılan karşısında kaçması lazım ya da fare gider yılanın üstünde dolaşır falan. İşte o tehdit algısını ortadan kaldıran şey toksoplazma. Şimdi acaba ister istemez böylesine önemli bir alanda hiç bilimsel çalışma hiç derken çok az olması ve çok uzun yıllardır yapılmıyor olması nüfusu azaltma öğrenemeyen insan yani evcil hayvan anlayışından sonra hayvanlara biz sürü diyoruz genellikle hatta bize de sürü bağışıklığı falan dedi bazı ahlaksızlar bilim etiğinden yoksun insanlar biz toplum diyorduk halbuki. Toksoplazmada kullanılarak diğer başlıkları tek tek şimdi işleyeceğiz. Didem Hanım da Hakim Bey'in de çok eminim çok değerli katkıları olacak. Evcil hayvan ve sürü hayvanın yerine sermayecil, sürüleşmiş, insanımsı bir yaratık oluşturulmasında bu gezegende toksoplazmanın, korkizmin ve nöronların ele alınması birilerini neden rahatsız eder?